Binbir Gece Masalları 15. kitap sayfa 127. Ama 933. gece olunca demiş ki, ve şimdi dilerseniz efendilerim ve hanımlarım size karanfilin şarkısını söyleyeyim. İşte şöyle. Zamanın değişimi benim de ilk rengimi değiştirdi ve böylece bendeki çeşitlemeleri yaratan 3 ayrı renk ortaya çıktı. İlki aşk derdinin sarı giysisi altında ortaya çıkar, ikincisi yokluğun acılarıyla ortaya çıkan tedirginliğin beyaz urbasına bürünmüş olarak bakışlara çarpar, üçüncüsü de aşk üzüntüsünün mavi örtüsü altında görülür. Beyaz olduğumda ne parıltım ne de kokum vardır. Koklam çeneğimi küçümsese de çekici yanlarımı kapatan örtüyü kaldırmaya gelenleri de önler. Ama böylece yüzüstü bırakılmaktan keyif duymadayım. Çünkü bunu ben istedim. Özenle sırrımı saklıyor, kendi kokumu kendi içimde tutuyorum. Ben definemi öylesine bir özenle gizlice ortadan kaldırırım ki ne arzular ne gözler ondan yararlanamaz. Sarı olduğum zaman aksine baştan çıkarıcılığı vaat ederim. Bu maksatla şehvet havasına bürünürüm. Sabah akşam mis gibi kokumu yayarım. Sabahın şafağından akşamın kızıllığına kadar kokulu nefesimle solurum. Kınamayın beni kardeşlerim. Arzuyla bunca alevlenen tutkumu Meltem'in soluğuna terk ediyorum diye. Sırrına ihanet eden sevgili suçlu değildir. Aşkının şiddetiyle yenik düşmüştür. Ama maye olduğum zaman gündüzün kızgınlığımı bastırırım, derdime sabırla katlanırım ve yüreğimin kokusunu asla salıvermem. Beni sevenlere bile ışık benim sevdiğim gizemi ortadan kaldırdığında yanıt vermem ve ruhumun gizini onlara açmam ve koku saçarak varlığıma da ihanet etmem. Ama gece beni karanlıklarıyla örter örtmez hazinemi dostlarıma açarım ve benimle aynı derdi çekenlere dertlerimi dökerim. Ve dostlarımın oturduğu bahçede şarap bardakları dolaşırken ben de sıram gelince kendi yüreğimin bardağından içerim. O zaman, o an bana uygun geldiğinden gece yayılımları dışa vurur ve çok sevilen bir dostun birlikteliği kadar hoş bir koku yayarım. Ve yine benim varlığım aranır ve tatlılıkla okşanırsam ben de katı yüreklerin bana çektirdiklerinden şikayet etmeksizin çabucak çağrıya uyarım. Ah sevgilinin uzanan kollarda solup sarardığı, aşıkların baş başa kalmak için seçtikleri karanlıkları ne kadar severim ben. Kokulu şikayetlerimi rüzgara yaydığım, çıplaklığımı gözleyen örtüleri kaldırdığım ve kokusuz kardeşlerime kokulu tütsümü sunmak istediğim zaman bana imkan sağlayan karanlıkları severim. Ve şimdi de efendilerim ve de hanımlarım, eğer gerçekten diliyorsanız Festeğin'in şarkısını size söyleyeyim. Kız kardeşlerim, işte barındığım bahçeyi elinizden geldiğince süsleyeceğiniz an geldi. Bana buyruk verin ve lütfen beni sofra arkadaşı olarak kabul edin. Taze ve narin yapraklarım benim az rastlanan niteliğimden söz eder size. Ben ırmakların dostuyum. Ay ışığında eğlenenlerin sırrını paylaşırım ve ben onların en sadık emanetçisi olurum. Sofra arkadaşları olarak beni kabul edin kardeşlerim. Nasıl raks çalgıların sesi yokken pek hoş olmazsa, benim varlığım olmaksızın da zevk sahibi kişilerin ruhu neşe bulmaz. Göğsümde yüreklerin derinlerine kadar işleyen değerli bir koku saklıdır. Cennete seçileceklerden olduğum bana vaat edildi. Size söyledim kardeşlerim, ben asla sır saklamayı bilmeyen biri olmadım. Bununla birlikte ailemin üyeleri arasında bir hafiye bulunduğundan söz edildiğini işitmiş olacaksınız. Nane, ama sizden rica ederim, ona sakın sitem etmeyin. O sadece kendi kokusunu ve ancak kendisini ilgilendiren bir sırrı yayar. Kendiliğinden sır saklamasını bilmeyen, kendisine sır açıklayanlarla benzeşemez ve asla aşağılayıcı hafiye adına layık olmaz. Ne olursa olsun, ben asla yakın akrabalık ilişkileriyle naneye bağlı değilim. Üzerinde düşünün kardeşlerim, ben ırmakların dostuyum. Ay ışığındaki aşıkların sırrını bilirim. Ben sadık bir emanetçiyim. İşte barındığım bahçeyi elinizden geldiğince süsleyeceğiniz an geldi. Bana buyruk verin ve lütfen beni sofra arkadaşı olarak kabul edin. Ve şimdi efendilerim, hanımlarım, eğer istiyorsanız size Papatya'nın şarkısını söyleyeceğim. İşte şöyle. Eğer simgelerden anlar durumdaysan ayağa kalk, sana sunulanlardan yararlan. Yoksa uyu, madem ki doğayı yorumlamayı bilmiyorsun, ama cahilliğinin suç olduğunu itiraf etmelisin. Çiçeğimin açtığı günler nasıl olur da çok hoş günler olmaz. İşte güzelliğimin en tatlı, en hoş olduğu kırları süslediğim dönem. Beyaz yaprakların beni uzaktan fark ettirir ve sarı göbeğim taç yapraklarına tatlı bir baygınlık yayar. Benim iki tür rengimin farklılığı, Kur'an'ın bazılarının anlamı açık, bazılarının kapalı olan ayetlerindeki farklılığa benzer. Her yıl yer alan aşikar ölümümden gizli olan anlamı ve bahtın bana çektirdiği dertleri çıkarmayı bil. Açılan çiçeklerimin kırları büyülediği sırada çoğu zaman gelip beni hayranlıkla seyrettin. Daha sonra yeniden geldin ama artık beni bulamadın ve bunu anlayamadın. Ve dahi dert şikayetlerim güvercin hemşirelerime doğru yükselince bu iniltileri zevk şarkısı yerine koyar ve çiçeklerimin süslediği çimenlik üzerinde neşe dolu eğlenirsin. Ne yazık ki gerçeği anlayamadın. Beyaz yaprakların beni uzaktan fark ettirir ama senin benim neşemle hüznümü birbirinden ayıramaman can sıkıcı. Ve şimdi efendilerim ve de hanımlarım, eğer dilerseniz size lavanta çiçeğinin şarkısını söyleyeyim. İşte şöyle: "Oh, çiçek tarlalarını süsleyen çiçeklerin arasında bulunmayışımdan dolayı ne kadar mutluyum. Kötü ellere düşmek tehlikesinden uzağım ve çılgınca konuşmaların dışındayım. Benim hemşirelerim olan bitkilerin adetlerine aykırı olarak doğa beni derelerden uzakta bitirir. Bakımlı yerleri ve uygarlaştırılmış toprakları hiç sevmem. Yabaniyim ben. Toplumdan uzak, eğleştiğim yerler çöller ve ıssızlıklardır. Çünkü kalabalığa karışmayı sevmem. Hiç kimse beni ekip yetiştirmediğinden ve de bana gösterdiği özenden dolayı sistemde bulunmaz. Özgür, özgürüm ben ve kölelerle kötü adamların elleri asla bana dokunmamıştır. Ama Arabistan'ın Necit'ine gelirseniz beni orada bulursunuz. Orada solgun adamların konutlarının uzağında geniş ovalar mutluluğumu oluşturur ve ceylanların, arıların topluluğu benim tek zevkimdir. Orada Acı Pelin benim yalnızlık kardeşimdir. Keşişlerin ve kendi içlerine gömülmüş dervişlerin sevgilisiyim ben. Hacer'i teselli eder, İsmail'i iyileştiririm. Özgür, özgürüm ben ve kentlerin pazarlarında asla satışa sunulmayan soylu kandan esireler gibiyim. Hovardalar beni hiç aramaz ama bana tek değer veren, şakağında bir tutam filizimle silinmez bir resim çizercesine bacağını kaldırıp bindiği yürük atı üzerinde yol alandır. Sabah rüzgarı yanı başımda avare dolaşırken doğduğum yer olan Necit çölünde olmanı isterdim. Taze ve ıtırlı kokum yalnız yaşayan bedeviyi sarar ve temiz soluğum benim yanımda dinlenmekte olana katılır. Ve de katı yürekli kervancı güç bulunur niteliklerini kervan halkına tanımlarken benden sevecenlikle söz etmekten kendini alamaz. Şimdi de dilerseniz efendilerim ve hanımlarım, bitirmiş olmak için size Lale'nin şarkısını söyleyeyim. İşte şöyle: "Eğer benim için dışıma uyar olsaydı, sızlanmak ve kız kardeşlerimin bahtına imrenmek zorunda kalmazdım. Durmadan benim giysilerimin zengin ayırtılarını överler. En büyük övgü de bakirelerin yanaklarında benim pembeliğime benzerlik bulmalarıdır. Bununla birlikte beni görüp de küçümseyenler de vardır. Şölen salonlarını süsleyen vazolara koymazlar beni, hoşluğumu kimseler övmez. Kız kardeşlerime gösterilen saygıda benim hiç payım yoktur. Tarhların ancak en geri tarafında yer alırım, hatta beni oradan tüm olarak çıkardıkları da olur. Görünüşümden de kokumdan da tiksinirler sanırım. Yazıklar olsun bana, bu belirgin ilgisizliğin sebebi ne acaba? Yazık, yazık, sanırım ki yüreğimin kara olmasındandır. Ama bahtın yazgılarına karşı ben ne yapabilirim ki? Eğer iç yanımda kusurlar varsa ve yüreğim kara ise dış yanım hiç mi güzel değil? Savaşmaya sırt çeviririm, yazık bana. Eğer iç yanım dış yanıma benzer olsaydı, sızlanmak ve kız kardeşlerimin bahtına imrenmek zorunda kalmazdım. Tüm felaketim sanırım ki yüreğimden geliyor." Şimdi de Meltem'in ve Çiçeklerin şarkılarını bitirdiğime göre, eğer dilerseniz efendilerim ve hanımlarım, size bazı kuşların şarkılarını söyleyeyim. İşte ilkin Kırlangıç'ın şarkısı. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 934. gece olunca demiş ki: "Şimdi de Meltem'in ve Çiçeklerin şarkılarını bitirdiğime göre, eğer dilerseniz efendilerim ve hanımlarım, size bazı kuşların şarkılarını söyleyeyim. İşte ilkin Kırlangıç'ın şarkısı. Eğer barınacak yer olarak damları ve evleri seçiyorsam, ağaçların kavuğunda ve dallarda yaşayan benzerim kuşlardan böylece ayrılmak içindir. Yabancı koşullarda kalmak kadar gözümde üstün tuttuğum başka hiçbir şey yoktur. Bundan dolayı insanlar arasına karışırım, benim türümden olmadıklarından ve kesinlikle onların arasında yabancı olmak için. Her zaman gezgin yaşarım, böylece bilgili kişilerin yoldaşlığından yararlanırım. Vatanımdan uzakta kalınca her zaman iyilikle ve nazik bir tarzda karşılanılır. Bir eve yerleştiğimde içinde oturanlara en küçük bir zarar bile vermem. Dere kenarlarında bulduğum çer çöple yuvamı kurarım. Evdeki yaşayanları çoğaltırım ama onların azığını paylaşmayı hiç istemem çünkü gider tenha yerlerde besinimi ararım. Böylece ev sahiplerimin malik olduğu şeylerden elimi çekmem, beni onlarla bağdaştırır. Çünkü onların besinlerine ortak olsam beni asla konutlarında barındırmazlar. Bir araya geldiklerinde yanlarındayımdır ama yemek yerlerken onlardan uzaklaşırım. Çünkü onların iyi niteliklerine katılmayı arzularım, şölenlerine değil. Onlar da değerdir benim aradığım. Has buğdayları değil, onların dostluğunu isterim, tahıllarını değil. Ve dahi insanların ellerinde bulundurduklarından, titizlikle çekindiğimden dolayı onların sevgisini kazanıyorum. Onlar beni göz bebekleri gibi sever ve bağırlarına basarlar. Ve şimdi dilerseniz efendilerim, hanımlarım, size Baykuş'un şarkısını söyleyeyim. İşte şöyle. Bana bilgeliğin sahibi derler. Ne yazık, bilgelik edinilir mi? Bilgelik, barış ve mutluluk ancak uzlette bulunur. Hiç değilse bunları orada bulma talihi vardır. Doğduğumdan beri dünyadan el etek çektim. Çünkü bir damla su bile bir şelalenin özünü oluşturursa toplumda felaketlerin kaynağıdır. Bu yüzden mutluluğumu asla orada aramam. Çok eski bir yıkıklıktaki bir kovuk benim tek başıma yaşadığım konuttur. Orada yoldaşlardan, dostlardan ve yakınlardan uzakta, acılardan arınmış yaşamım ve kıskançlardan çekinecek hiçbir şeyim yoktur. Görkemli sarayları orayı konut yapan bahtsızlara bırakırım ve lezzetli yemekleri bunlarla beslenen zavallı zenginlere. Çetin yalnızlığımda düşünmeyi ve murakabeye varmayı öğrendim. Özellikle nefis dikkatimi çekti. Nefis ya da nefs, can, ruh. Nefsi emmare, insanı kötülüğe iten ruh, çok zorlayan nefis. Develioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lugat. Onun yaptırabileceği iyiliği ve suçlu kılabileceği kötülüğü düşündüm. Dikkatimi gerçek ve içsel niteliklere çevirdim. Böylece anladım ki ne sevinçler ne zevkler kalıcı değil ve dünya bir boşluk üzerine kurulmuş büyük bir boşluktur. Kapalı konuşuyorum ama anlaşılıyorum. Bunlar açıklanması uğursuz olan şeylerdir. Benzerlerimin benden beklemek hakkı olan şeyleri unuttum ve de onlardan beklemek hakkım olan şeyleri. Ailemi, malımı, mülkümü ve ülkemi terk ettim. Kasırların üzerinden ilgisizce uçup geçtim. Duvarların eski kavuklarını seçtim. Böylece ben de seçkinleştim. İşte bundan dolayı bana bilgeliğin üstadı derler. Ne yazık, bilgelik edinilebilir mi? Ve şimdi dilerseniz efendilerim ve hanımlarım, size Şahin'in şarkısını söyleyeyim. İşte şöyle. Gerçektir ben suskunum, hatta bazen iyice karamsarım kuşkusuz. Asla kendini beğenmiş, durmadan ötüşü kuşları bezdiren ve dilinin ölçüsüzlüğü başına her türlü felaketleri getiren bülbül değilim. Sessizliğin yasalarına uyarım, dilimi tutuşum, benim tek erdemimdir. Belki de ve de görevlerimi gözetişim kusursuz yanımdır. İnsanlar beni yakalayıp tutsak edince de ihtiyatlı kalırım. Asla düşüncemin ardında olanı açığa vurmam. Hiç kimse asla geçmişin ayak izleri üstünde dağlar görmeyecektir. Bilgi edinme, gezilerimde işte budur benim aradığım. Ve de sahibim sonunda beni sever ve soğukluğum ve ihtiyatım yüzünden kin duyulmasından korkarak, Kur'an'ın gözün örtülmesi iyidir hükmüne uyarak gözlerimi bir başlıkla örter. Sahibim dilimi bir bağla gagama bağlar, Kur'an'ın konuşmamak bilgeliktir hükmüne uyarak. Ve yine Kur'an'ın yeryüzünde taşkınlık göstererek gezme hükmüne uyarak ayağıma köstek vurur. Böylece bağlanmış olmaktan acı duyarım ama her zaman dilimi tutarım, katlandığım acılardan söz etmem. Başıma takılan başlığın karanlığında düşüncelerim boyuna olgunlaşır, öğrenimim tamamlanır. İşte o zaman şahlar hizmetkârım olur. Şahane elleri uçuşumun hareket noktası olur ve bilekleri benim gururlu ayaklarımın altında kalır. Ve şimdi dilerseniz efendilerim ve de hanımlarım, Kuğu'nun şarkısını size söyleyeyim. Kısadır ama şöyledir. Arzularımın sahibi olarak havaya, karaya ve suya hükmederim. Bedenim kardandır, boynum bir zambak, gagam yaldızlı amberden küçük bir mahfaza. Benim saltanatım beyazlık, yalnızlık ve vakardan oluşmuştur. Suların gizemini, derinlerin definelerini ve denizin harikalarını bilirim. Ben kendi kanatlarımla gezer tozarken kıyıda yaşayan duyarsız asla denizin incilerini toplamaz ve sadece acı köpüğü talep eder. Ve şimdi dilerseniz efendilerim ve hanımlarım, size arının şarkısını söyleyeyim. İşte şöyle. Evimi tepeler üzerine kurarım. Ağaçlara zarar vermeksizin elde edilenle ve tereddüt etmeden yenilenle beslenirim. Çiçekler, meyveler üzerine konarım. Asla bir meyveyi zedelemeden ve bir çiçeği bozmadan, onlardan sadece şebneme benzer yeni bir öz alırım. Narin yağmamdan mutlu konutuma döner, işime düşüme koyulur ve nasibim olan lütfa şükrederim. Yuvam katı bir mimarlığın isterlerine göre kurulmuştur ve Eklüdes'in kendisi benim petiğimin hendesesine hayran olarak bilgilenmiştir. Mumum ve balım bilgimle çalışmamın birleşmesinden üremiştir. Bal mumu zahmetlerimin sonucudur, bal da bilgimin ürünüdür. Lütuflarımı ancak iğnemin acısını tattırdıktan sonra dileyenlere sunarım. Eğer eğretileme arıyorsan onların öğretici olanlarından birçoğunu sağlarım. Düşün ki benim lütuflarımdan ancak küçümsemelerimin ve açtığım yaraların acısına katlanarak yararlanabilirsin. Aşk ağır olanı yeğniler. Anladıysan beri gel, anlamadıysan olduğun yerde kal. Ve şimdi efendilerim ve hanımlarım, size dilerseniz eğer pervanenin şarkısını okuyayım. İşte şöyle. Ben sevgilim Alev'in aşkıyla sonsuza dek tutuşan bir aşığım. Kendimi arzuyla ve ateşle yakmak, işte benim kısa yaşamımı yöneten yasa budur. Sevgilimin kötü davranışı aşkımı azaltacağına, onu arttırmaktan başka bir şey yapmıyor ve yok edici birleşmemizi görmek arzusuyla sürüklenerek ona doğru atılıyorum. Ama o beni kıyıcılıkla iterek kanatlarımın ince tülünü yırtıyor. Hayır, asla bir aşık benim çektiklerime katlanmamıştır. Mum da bana gerçek aşık, beni mahkum etmek için acele etmez. Çünkü ben de senin çektiğin acıları çekiyorum diye yanıt verir. Bir aşık yanıp tükenirse bunda şaşılacak bir şey yok. Ama bir sevgili aynı pahtı paylaşırsa işte şaşılacak şey budur. Sevgili burada iyi sahibe, aşığının yüreğine sahip olan kişi anlamında alınmalıdır. Ateş beni sever, seni sevdiğim gibi. Al alevli iç çekişleri beni yakar ve eritir. Yanıma yaklaşmak ister ve beni yutar. Aşkla birleşmek ister benimle ama arzusuna ancak beni tüketmekle kavuşur. Ateşle konutumdan koparılırım ben ve kardeşim bal. Sonra onu benden ayırırlar ve aramıza geniş bir aralık sokarlar. Işığımı yaymak, yanmak, gözyaşları dökmek, işte benim bahtım bu. Başkalarını aydınlatmak için tükenirim ben. İşte böyle konuştu benimle mum. Ama ateş ikimize doğru dönerek bize dedi ki, benim saki olduğum yerde içenler mutludur. Benim ölümsüz alevimde tükenerek aşkın yasalarına boyun eğip, kendi başlarına ölenlerin yaşamı mutludur. Ve şimdi, dilerseniz efendilerim ve hanımlarım, size karganın şarkısını söyleyeyim. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 935. gece olunca demiş ki, ve şimdi dilerseniz efendilerim ve hanımlarım, size karganın şarkısını söyleyeyim. İşte şöyle. Evet biliyorum geceyi giyinmiş, tedirgin edici haykırışımla, temiz olan ne varsa berbat etmeye, en tatlısından ve ne varsa acılaştırmaya geliyorum. İster şafağın uyanışı sırasında olsun, ister gecenin yaklaşması sırasında, baharda kurulan konaklama yerlerine yönelip oradakileri yerlerinden ayrılmaya zorlarım. Tam bir mutluluk görünce yakında sonunun geleceğini ilan ederim. Görkemli bir saray görürsem pek yakında yıkılacağını bildiririm. Evet, bütün bunlar dolayısıyla bana kusur bulurlar ve haşirden daha uğursuz, cadirden daha kutsuz olduğum söylenir. Ama ey benim davranışımı ayıplayan, gerçek mutluluğunu benim kendiminkini tanıdığım gibi tanısaydın. Benim gibi kara bir giysiye bürünmek için tereddüt etmez ve bana boyna iç çekmelerle yanıt verirdin. Ama boş zevkler zamanını işgal ediyor ve gururun seni bilgelik yollarından uzakta tutuyor. Unutuyorsun ki senin sadık dostun sana açık yüreklilikle seslenendir. Yoksa kusurlarını saklayan değil, seni azarlayandır, bağışlayan değil, sana gerçeği öğretendir, hakaretlerine karşı öç alan değil. Çünkü her kim sana uyarılarda bulunursa, sende uyuyan erdemi uyandırır ve sağlık kaygıları esinleyerek tedbirli davranmanı sağlar. Bana gelince, mateme bürünmüş, bizi terk eden kaçak yaşam üzerine ağlıyorum. Ve yöneticisinin ilerlemesini çabuklaştırdığı bir kervan gördüğüm her defa, inlemekten kendimi alamıyorum. Böylece camideki vaize benzemekteyim ve vaizlerin siyah giyinmeleri yeni bir şey değildir. Ama ne yazık ki, benim peygamberane sesime yanıt verenler dilsiz ve cansız nesnelerdir. Ey kulağı ağır işten, uyan artık. Sabah bulutlarının gösterdiği şeyi anla. Dünyada göze görünmez alemden şöylece bir şeyler görmek için çaba harcamayacak hiç kimse yoktur. Ama sen beni duymazsın, duymazsın beni sen. Sonunda bir ölüye seslendiğimi anlarım. Ve şimdi dilerseniz efendilerim ve hanımlarım, Hüt Hüt Kuşu'nun şarkısını size söyleyeyim. Diğer adı çavuş kuşu. İşte şöyle. Aşkın habercisi olarak sabahtan gelince mavimtırak çekik gözlü Melike'nin altın yaldızlı mektubunu hükümdara verdim. Süleyman da bana ey hüt hüt kuşu sen bana sabahtan yüreğimi hoplatan bir haber getirdin dedi. Beni lütuflara boğdu ve o zamandan beri sakladığım bu hoş tacı başıma koydu. Bana bilgeliğini öğretti. İşte bundan ötürü çoğu zaman düşüncelerimin yalnızlığına geri dönüyor, bana söylediği şekliyle öğretisini hatırlıyorum. Bana dedi ki, bil ki ey hüt hüt kuşu, yürek öğrenmek için uyanık bulunuyorsa, zeka eşyanın gizli anlamına nüfuz eder. Ruh iyi durumdaysa, gerçeğin alametlerini kavrar, vicdanın idraki olsaydı, zahmetsizce iyi haberleri alırdı. Şayet ruh gizemli etkilemeleri açık olsaydı, doğaüstü ışınları alırdı. Eğer içimiz temiz olsa, eşyanın gizemi açıkça belirir ve kutsal dost gözümüze görünürdü. İnsan gurur giysisinden soyunursa artık yaşamda hiçbir engel kalmaz ve ruh artık düşünceler salgılamaz. Böylece mizacın ruhsal sağlığı oluşturan dengeyi bulurdu ve sen kendi tabibin olur. Umut yelpazesiyle kendini serinletmeyi bilir ve kendi kendine sığınmanın halile ağacını, ıslahın erik ağacını, ilginin çiğdesini ve yönetimin demir hindisini dikerdin. Sabır harcında kırılmayı bilir, alçak gönüllülük eleğinden elenir, gecenin sonunda ağıran sabahın tenhalığında kutsal dost ile baş başa kaldıktan sonra ruhsal çareler üretirdin. Çünkü kapının sinir bozan gıcırtısından, sineğin vızıltısından ve böceklerin toz içinde debelenmelerinden kinayi bir anlam çıkarmasını bilmeyen, çıplağın yürüyüşünün neyi belirlediğini, serabın ölgün ışığını, sisin rengini anlamayan bilge kişilerden sayılmaz. Genç Tuhfe, çiçeklerin ve kuşların bu şarkılarını söyledikten sonra susmuş. O zaman sarayın tüm köşelerinden coşkuya kapılmış ecinni taifesinin haykırışları yükselmiş. Şeyh İblis gelip onun ayaklarını ve soylu ecinni hatunlar coşkunun sınırında ağlayarak yanaklarını öpmüşler. Ve hep birlikte elleri ve gözleriyle açıkça dilimiz hayranlıkla bağlıdır, sözler ağzımızdan çıkamıyor anlamına hareketler ve işaretler yapmışlar. Sonra oturdukları yerlerden düzenli aralıklarda sıçramışlar ve kendi ecinni dillerinde açıkça ne kadar güzel, ne harika, hayran olduk, teşekkür ediyoruz anlamında bacaklarını havaya kaldırmışlar. İfrit maymun ve çirkin arkadaşı da ayağa kalkıp parmakları kıçlarında oynamaya başlamışlar ve bu da onların dilinde kesinlikle hayranlıktan çılgına döndüm anlamına geliyormuş. Tuhfe bu şarkı ve şiirlerin ecenniler üzerinde bıraktığı etkiden heyecanlanmış olarak onlara ''Vallahi ey efendilerim ve hanımlarım, yorgun olmasaydım size geri kalan kokulu çiçekler, otlar ve kuşlar hakkında başka şarkılar ve şiirler de söylerdim. Özellikle de bülbülün, bıldırcının, sığırcık kuşunun, tahtalı güvercinin, saka kuşunun, tavusun, sülünün, kartalın, deve kuşunun şarkılarını, köpek, deve, at, yaban eşeği, eşek, zürafa, ceylan, karınca, koyun, tilki, keçi, kurt, aslan gibi hayvanların ve daha başka pek çok hayvanın da şarkılarını söylerdim. Ama inşallah bir başka münasebette toplandığımızda bunu yaparım. Şimdi Şeyh İblis'ten beni hakkımda büyük bir tedirginlik duyabilecek olan efendim Emir-ül Mümin'in sarayına götürmesini rica ediyorum. Beni çocuğun sünnetinde ve genç ifritenin düğününde bulunamazsam bağışlayın. Gerçekten bulunmam mümkün değil demiş. O zaman Şeyh İfrit ona, ''Gerçekten ey gönüllere armağan, bizi bunca erken terk etmek istemen yüreğimizi yaralıyor. Bizimle biraz daha fazla kalmanın bir yolu yok mu? Sen bize tatlıyı tattırdın, sonra da dudaklarımızdan çekip aldın. Tanrı üzerine olsun, ey Tuhfe, bize birkaç dakika daha lütfet.'' demiş. Tuhfe de ''Gerçekten sorun benim çözebileceğim bir şey değil. Emir-ül Mümin'in yanına geri dönmem gerek. Çünkü ey Şeyh İblis, toprağın çocuklarının gerçek mutluluğu ancak toprak üzerinde yaşayabilir. Yaşayarak tadacaklarını görmezlikten gelemezsin ve ruhum benzerlerinden bunca uzak olduğu için kederlidir diye yanıt vermiş. O zaman İblis ona başım üzerine gözüm üzerine ama ilkin ey Tuhfe eski musiki hocan hayranlık uyandıran Musullu İshak İbni İsmail'i tanıdığımı sana söylemek istiyorum demiş. Sonra da gülüp o da aynı şekilde beni tanıyor. Çünkü bir gün sırası gelince bir kış akşamı aramızda geçmiş olan bazı şeyleri sana anlatmakta kusur etmeyeceğim. Çünkü onunla ilişkilerim uzun bir öykü oluşturur ve herhalde ona ut üzerinde öğrettiğim bazı makamları ve ona bir akşam sağladığım hayal kızı hala unutmamıştır. Ama sen Emir-ül Mümin'in yanına dönmek için bu denli acele ettiğine göre şimdi bütün bunları sana anlatmamın zamanı değil. Bununla birlikte İshak ellerinde hiçbir şey olmaksızın ayrılmış olduğunu söyleyemeyecektir. Bundan dolayı sana Ut üzerinde bu yoldan tüm evreni hayran bırakacağın bir özelliği öğreteceğim. Böylece efendin halifenin de daha çok sevgisini kazanırsın demiş. Kız da sana ne uygun geliyorsa yap diye yanıt vermiş. Sonra iblis genç kızın odunu eline almış ve yeni bir makamdan bir musiki parçası ve buna harika bir yanıt verir gibi diğer bir musiki parçası çalmış. Bunları işitilmedik ve tınısı harika tekrarlar izlemiş. Bu musikiyi işiten Tuhfe'ye o ana kadar öğrenmiş olduğu her şey hataymış gibi gelmiş ve Allah belasını veresice Şeyh İblis'ten öğrendiği şey sanki ona tam uyumluluğun kaynağı ve temeli gibi görünmüş. Ve bu yeni musikiyi Efendisi Emirül Müminine ve İshakül Nedim'e dinletebileceğini düşünerek neşelenmiş ve aldanmamış bulunduğundan emin olmak için işittiği havayı onu öğretmiş olanın huzurunda tekrarlamak istemiş. Dolayısıyla iblisin elinden odunu almış ve kendisine verilmiş olan ses perdesi üzerinden yol alarak aynı musiki parçasını noksansız olarak tekrarlamış. Tüm ecinniler harika diye haykırmışlar. İblis de ona ey Tuhfe işte şimdi sanatın en üst düzeyine ulaştın. Ben de sana tüm ecinni reislerinin ortaklaşa imzaladığı bir şehadetname vereceğim. Bununla tanınacak ve yeryüzünün en iyi ut çalıcısı olarak ilan edileceksin. Ve aynı şehadetname ile seni kuşların başkanı olarak adlandıracağım. Çünkü lütfedip bize okuduğun şiirler ve şarkılar seni eşsiz kılıyor. Ötücü kuşların başkanı olmak senden başkasının hakkı değil demiş. Şeyh İblis başkatibi çağırtmış, o da bir horoz derisi alıp oracıkta söz konusu şehadetnameyi hazırlamış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.